Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited
by law. See terms and conditions 18+. Burası Sosyal Link. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Bugün Ötesi podcast serimizden bir hafta aradan sonra tekrar merhaba. Bu 63. podcast bölümümüz. Yine sevgili Dahan Uzgur'la birlikte gündemdeki konuları bugünün ötesini analiz edecek, yorumlayacak şekilde konuşmak üzere karşınızdayız.
Toplandık.
Toplandık.
Bu birkaç program önce 100. programda bir sürpriz yapacağız diye ben ağzımdan bir şey çıktı. Geçen gece onu düşündüm. Orada da beklentiyi yükselttik. Önümüzde daha çok vakit var ama 100. programa çok ilginç bir şey yapmamız lazım.
Ama bence 100'e kadar 70, 80 ufak sürprizler de yapalım.
Öyle mi?
Bu da benim şeyim olsun.
Ya başımıza hiç çıkarmasak.
Ne yaparız bilmiyorum ama.
Başımıza hiç çıkarmasak.
Şimdi memlekette çok sorun var biliyorsun. Hmm. Çok sıkıntı var. Bu sıkıntıları biraz unutturabilmek için arada böyle küçük sürprizler keyifli olur diye düşünüyorum. Ama hemen şöyle sorayım. Ne dersin? Bu sıkıntıları, sorunlar geçecek mi diyeyim?
Tekçeyle mi, çiftçeyle mi?
Çiftçeyle.
Çiftçeyle olursa siyasi yanıt vermem gerekiyor. Tekçeyle olursa geçecek umarım diye düşünüyorum. Tarkan biraz ortalığı tabii kasıp kavurdu. Dün YouTube'da yayınlayınca yeni şarkısını ortalık çarşı bayağı karıştı. Sözleri tabii muhalif partilere uygun görenler de oldu. Ben de Twitter'da şöyle dedim. Acaba hangi partinin seçim müziği olacak?
Marşa benzetti çoğu insan. Ben Twitter'da baktım.
Evet, ona karat kısmı bayağı şeye benziyor. Marşa benziyor.
Ritim, müzikalitesi gayet ya, kuvvetli gibi sanki.
Bilmiyorum, biraz sözler böyle zorladı beni hani anlamakta kafiye açısından falan ama tabii birçok beklentiyi dile getirdiği için güzel olmuş diyeceğiz. Ama herkesi tabii yine ortadan ikiye böldü. Bize zaten siyasete malzeme lazımdı. Direkt muhalif partilerin bir şarkısı olarak algılandı. Tabii gençler bilmiyor ama eskiden bu şeylerde seçim zamanlarında parti arabalarına binip sokaklarda bangır bangır tüp gaz şeyi gibi, ay gaz kamyonu gibi gezen ama partiler vardı.
Tarkan yapınca, Tarkan tabii gibi fenomen tabii bir isim yapınca farklı bir düzeyde gündeme geliyor tabii.
Şey, bu arada en popüler o eski zamanlardan Sezen Aksu'nun Hadi Bakalım Kolay Gelsin. Partiler arasında paylaşılamayan mesela bir şeydi. Müzikti, seçim müziğiydi. ANAP kullanıyordu en son. Yani bir potansiyeli var. Bir partinin seçim müziği de olabilir ama Tarkan açısından bence, çok hayırlı olmayabilir.
Ya bence şöyle, tepkileri, yorumları görünce insanlarda bir şey gördüm. Yani moral, motivasyon, evet, umudunu, evet, kırgınlığı evet, artmış. Yani ülkeyle ilgili, toplumsal yapıyla ilgili kırgınlığı artmış insanlarda hani bir araya getiren, aslında hani ayrıştırma değil de birazcık birleştirici gibi oldu. Şarkı sözleriyle ilgili çok farklı şeyler söylemesem de aslında ben beğensem de klip bence biraz daha iyi olabilirmiş. Sanki bazı bölümler, kareler hariç yani toplumsal dokuyu, yapıyı daha net anlatan kareler seçilse daha da güzel olurmuş.
Klipte de sistemi hackleyen bir adam var yalnız. Şimdi oradan da diyorlar ki bu korona için yapıldı diyorlar ama klipte de sistemi hackleyen bir adam var. Bir şeyler yapılmaya çalışılmış. Bir şeylere bir gayret olmuş. Tarkan artık emekli bir zaten popstar bakınca. Yani çoluğu çocuğu var.
Yurt dışında yaşıyor bir süredir.
Yani işte emekli oldu bu camiadan. Çok dünyada bir şeyler yapmaya gayret etti. Elinden geleni yaptı. Los Angeles'ta bir dönem yaşadı. Orada da birçok skandallara imza atmıştı. Ama ben ona baktığım zaman sanki yaşamak istediği hayatı yaşayamayan bir adam görüyorum biraz gözlerinde. Sanki daha farklı bir hayat hayal ediyordu. Çünkü çok popülerdi, yıldızdı. Şu geldiği noktada biraz daha böyle emekli, botokslu.
Tek başına da Tarkan'la alakalı değil. Tiyatrolara bak, sinemaya bak, İşte müziğe bak. Birçok alanda sanatçılar maalesef çok zor günler yaşıyor. Bak, elektrik konusunu konuşuyoruz mesela. Şu anda tiyatroların yaşadığı sıkıntıları kaç kişi biliyor?
Özel tiyatroların.
Özel tiyatroların, devlet tiyatroları da kendi çapında farklı sorunlar yaşıyor. Dolayısıyla hani bu kadar kuşatılmış zor koşullar içerisinde hani sanatçıları spesifik olarak işte projektör tutup bir takım sert eleştirilerde bulunmak bana da
sadece şu güzel açıkçası. Her zaman benim söylediğim gibi Türkiye'de bir şey yapma potansiyeli ve enerjisi çok yüksek. Aynı barajın arkasında biriken su gibi. Çok da genç bir toplumuz tabii. Ufak böyle bir haydi hep birlikte bir şeyler başaracağız dendiği zaman sanki potansiyel ortaya çıkacak
bu
gibi gözüküyor.
Bu şarkı biraz onu gösterdi.
Tabii onu, o açıdan benim hoşuma gitti
ortaya
zaten.
Çıkarttı, evet.
Bir bekleyen bir şey var ama şöyle de bir zararı olabilir. Fazla umut Sonunda umutsuzluğa bağlanırsa insanlar iyice karamsarlığa düşebilirler. Her şey herkesin istediği gibi olur umarım. Yani siyasetten bağımsız olarak söylüyorum.
Yani bunu. Bu son söylediğine ilişkin şöyle bir gönderme de bulunayım. Geçecek esprisine devam edecek şeklinde.
Devam edecek.
Espriler de vardı.
Ya ben biraz takığım bu böyle hatalı Türkçe kullanımına falan. O beni rahatsız etti. Yani şarkının adında öyle yazılıyor. Diyeceksin ki hani her şarkılarda neler var?
Sanatçının böyle özgürlükleri
var. Yani ne bileyim o benim kendi takıntım işte. Ben bir başlık atarken bile falan veya bir şey yazarken Twitter'da falan o imla kurallarına dikkat etmeye çalışıyorum. Öyle bir bizim edebiyat hocasım işledi zamanında. Ne yaptı? Öyle bir takıntı var bende.
Bazı yazarlar imla kurallarını kullanmamayı bir üslup haline getirenler bile var.
Ya bu arada tabii büyük geçen hafta da büyük skandal mı olaylardan bir tanesi de Bahçeşehir Koleji sahibinin attığı tweet'ti. İnanılmaz Türkçesiyle cümle yok, başı yok, sonu yok ama evet, hep öyle yazıyor. Onu bilerek mi yapıyor acaba? Ya koskoca herhalde özel okul sahibi bir insan bu kadar kötü bir Türkçe kullanıyor olamaz herhalde. Ben bilinçli yaptığına inanmak istiyorum.
Bilinçli yaptığını düşünmek ve kabullenmek için o bilinçli kullanışın bir hedefi olması lazım. Bir şeye işaret
etmesi
lazım. Evet, niye hedefliyorsun?
Çocuklara kötü bir örnek dışında ne oluyor yani? Yani
dolayısıyla hatta silip tekrar
çok eleştirildi.
Düzeltme tabii. Tweet'i attı. Onda da hatalar olduğu.
Eğer öğretmenlik yaptıysa Demet Akalın edebiyat öğretmeni olabilir. Yani bu performansla birbirlerine çok uyumlu yazıyorlar çünkü. Öyle de bir gündemimiz vardı. Bu arada da bir yani hafta içinde kısa kısa başka abuk subuk şeyler de oldu. Hemen unutuyoruz. Bir tanesi KDV düzenlemesi yapılırken yanlışlıkla etin KDV'sini %18'e çıkarttılar gece. Sonra ertesi gün fark edildi. Bir sonraki gün tekrar resmi gazetede düzeltme yapıp geri aldılar.
Başkanlık sisteminde böyle oluyor.
Ya kim ya ne bileyim kimse mi okumuyor? Sonra hafif ticari araçlarda kantar zorunluluğu geldi. İşte bu şey demek bu böyle koltuklu ticari araçlar var ya işte Doblo'lar, Fiorino'lar falan. Onlara kantar mecburiyeti geldi. Şehirler arası yolculukta yani tartılacak bu arabalar. Her seferinde belgesi olmayana ceza. Hatta şeyini de yayınlamışlar. Usul esasları pazartesi gününden itibaren denetlenecek falan diye. Ertesi gün sonra kaldırdılar. Peki bu hazırlık yapılırken kimse uyarmadı mı? Veya bu çıksaydı kaosu düşünebiliyor musunuz? Bütün hafif ticari araç kullananlar şehirler arası yollarda durduruluyor falan. Ya inanılmaz şeyler oluyor ya memlekette.
Yani bürokrasi de bu tip yasaları, yönetmelikleri, genelgeleri düzenleyen, liyakatli, ismi cismi bilinmeyen yetkin insanlar görev yapardı. Bunlar anayasaya, kanunlara bakarak doğru taslaklar. Tabii ki siyasetçilerin, üst düzey yöneticilerin talimatları doğrultusunda teknik bir çalışma olurdu.
Şöyle de bir hasar
bürokrasi
veriyor.
Bürokrasi diye bir liyakatli bir yapı ortadan kalktığı için tamamen maalesef işte yaptıktan sonra birileri söylüyor ki niye bu böyle? Bu rakam niye böyle? %18 niye
ya
böyle?
Ya bu şöyle bir sıkıntı ortaya çıkartıyor. Resmi gazetede yayınlanan bir şeye yani inanmamak onun inanırlığı ortadan kalkıyor. Bir de ne olursa olsun ya bu kaldırılır düzeltilir gibi. Arabalara cam filmiyle ilgili hani düzenleme yapıldı da oy kaybını görünce cam filmle seçmen tarafından geri alınması gibi. Yani o zaman hep şöyle bir beklenti oluyor. Sınıfta kalmamak var ya hani yeni bizim sistemde. Milli eğitimde artık sınıfta kalmak yok ya. Çocuk diyor ki ya ne fark eder nasıl olsa diyor sınıfta kalmam diyor. Bir uygulama çıkartıyorsun diyorlar ki yok ya bu düzelir falan. Baskı sonra hakikaten geri alınıyor. Adamın biri salıveriliyor. Twitter'da millet yazıyor adamı geri tutukluyorlar. E böyle olunca o zaman hiçbir şeyin şeyi kalmıyor ki. Yani her şeyi toplum baskısıyla yöneteceksek o zaman kendi kafamıza göre de takılabiliriz mesela değil mi? Bir düzen, bir intizam gelmesi lazım.
Geçecek.
Ya hadi geçecek. İki çeylan.
Şimdi valla kaç dakika oldu programı açtık, sohbete başladık. Yani güzel konularımız da var. Daha güzel konularımız
var. Var da ben bunları not alıyordum. Yani dedim ki ya bunları muhakkak söylememiz lazım. Bazı fark edemeyenler olabilir. Çünkü o kadar hızlı gerçekleşecek yani olaylar böyle. Gece çıkıyor sabah kaldırılıyor. Resmi gazeteyi okumamaya başlayacağım yakında. Çünkü okuduğum şeyler bir gün sonra geçersiz oluyor. Bırakacağım.
Evet. O zaman hemen
biz normal gündemimize dönelim geçelim. Bakalım. Neler şimdi var bugün?
İlk gündem başlığımız sen yıllar önce üniversite sınavına girdin.
Ya.
Hangi koşullarda girdin hatırlıyor musun?
Ah. Ne koşullarda girdin? Ben 28 Şubat mağdurlarından mesleki lise bitirmiş bir insanım. O dönemde de bizim kendi elektronik benim alanım bizim alanımıza mühendislik seçimlerine puan kırıyorlardı. Biz de öyle bir şeye girdik. 5 yıl lise okumuş bir adamım ben. 1+4 Anadolu Teknik elektronik, İngilizce, kimya, matematik, fizik gören ender adamlarım ben. Adamlardan biriyim. Ama tabii hatırlamıyorum şu an hiçbir şey ama güzeldi yani o dönemde eğitimi. Bu kadar zor üniversite bir ütopya haline gelmişken şimdi evet, baraj kaldırılıyor.
YÖK sürpriz bir kararla hem TYT'de hem YKS'de barajı puan sınırını kaldırdı. Bir de ek 30 dakikalık süre tanıdı. Özellikle tabii evet, bu puan sınırının kaldırılması çok gündeme geldi.
Biz bunu gerçi hissedecek bir konuşmayı yaptık geçen programlarda.
Ya eğitimle ilgili
çok üniversite var diye dert yanmıştık
kaç
ya.
Kaç üniversite varmış Türkiye'de biliyor musun?
Bazı rakamı takip edemiyorum ki ben.
204.
Tabii her ile üniversite.
1 milyonun üstünde, biraz üstünde öğrenci üniversitede yerleşiyor ama geçen yıl mesela 1 milyon 195 bin 304 kontenjan boş kalmış. Şimdi bazı yorumları da okudum ben. Bazıları da diyor ki bu bir seçim yatırımı. Bazı bilim insanları diyor bunu.
Onun çok basit bir tarifi var.
Şimdi baraj puanı kalkınca ne oluyor? Şimdi 0.5 yapmış bir insanda.
Boş bir kontenjana yerleşebiliyor. Yerleşecek. Şimdi önce üniversite sayısını arttırdık. Güzel.
Herkese.
Çünkü dershaneleri kapatmıştık. Garibanın çocuğu nasıl üniversiteye girecek? Dershaneler kapanmış, aradaki farkı kapatabilmek için üniversite sayısını arttırdık. Güzel. Sonra 4 artı 4 artı 4 başarılı bir sistem olmadığı için, iyi mahsuller ortaya çıkartamadığı için bu yeni sistemde, bu sefer bu çocukların başarısızlığı ortadan kalksın, gözükmesin diye baraj puanını da kaldırıyoruz. Kontenjan sayısını da arttırmıştık. Şimdi artık herkes üniversiteye girebilir. Üniversiteye girmeyen adam kendi tercihi olarak üniversiteye girmemiş olacak. Yani bu kadar kötü olamazsın çünkü. O kadar çok üniversite var ki kesin bir yere kapağı
zaten
atman lazım.
Bazı uzmanlar yani bu baraj puanının kaldırılması herkesin bu kontenjanlara akın edeceği anlamına da gelmediği yorum yaptı.
Akıllı insan gitmez bence. Yani dandik bir bölümde 4 yıl dirsek çürütmeye gerek yok. TÜİK açısından bakarsak da işsizlik rakamını düşürecek.
Evet.
Çünkü adam öğrenci
esas,
sayılacak
esas
girenler.
Aynen öyle.
Nereden baksan şimdi 169 bin miydi geçen yıl eksik kontenjan
genç
kalmış?
Genç işsizlik şu anda Türkiye'de 24.7.
Tamam. Şimdi en azından bunun 100 bini üniversiteye girerse 100 bin eksilecek işsiz sayısı o zaman. Zaten şu anda da öyle yapılıyordu. Çünkü üniversitede ve üniversiteyi belli bitirmişler. Hani potansiyel işsiz diye rakamlar ayırmışlar. O işsiz tam sayılmıyor. Şimdi üniversiteye girince bunlar da 4 yılda üniversiteyi bitiremezler zaten. Zaten yani barajsız falan girmişler. Barajı aşmak için de yani birkaç soru yapmanız gerekiyordu bu arada. Hani bu saatten sonra o soruları yapmayan adam bile üniversiteye girdiğine göre o üniversiteyi de 10 yılda bitirir.
Yani yarım soru 0.5 net yapmak puan hesaplaması için ve bir üniversiteye yerleşmek için yeterli. Aslında bu rakam hani çok da anlamı yok. Şundan dolayı yok. 500 tane öğrenci bir netin altında net yapmış. Yani hı hı. Öyle çok afaki bir anlamı yok. Ne kadar öğrenci baraj sınır kalktı diye tercih yapıp üniversitelere yerleştirecek o da şu an itibariyle. Ya
sonuç olarak şu anda devlet işte sorumluluğu ortadan kalktı. Senin eğitimin kötüydü de üniversiteye giremedin diye bir şey yok. Devlet diyecek ki kardeşim ben barajı kaldırmıştım. Sen istediğin yeri seçebilirdin. Sen bölümü seçmedin. Senin üniversiteye girememenin sebebi ben değilim sensin diyecek. Genel olarak bakarsak da aslında şunu söylüyorlar. Zaten üniversiteler puanla alıyor. Puanla alıyor. İyi üniversitelerin zaten puanı yüksek. Bu adamlardan barajı kaldırmanın nasıl bir zararı olabilir? Bir zararı olmaz. Arada belki tercih edip üniversiteye girenler olacak. İşte onlar bir takım istatistik rakamlarını hareket ettirecekler. Ekonomiye can verecekler. Gittikleri illerdeki oralarda bir ekonomi dönecek.
Yurtlara yerleşecek.
Tabii yurtlara yerleşecekler falan. Bakınca mantıklı. Ben her zaman ne diyorum? Yapılan çözümlere ben bazen şaşırıyorum yani. Güzel, yine bir güzel bir icat yapılmış.
Şimdi her yıl Türkiye'de kaç öğretmen adayı mezun oluyormuş fakültelerden biliyor musun sevgili Dan Uzguncu? 100 bin. 100 bin. Şimdi matematik, fizik, belki de doğru düzgün fizik neti yapamayan, soruları çözemeyen bir çocuğu alıp fizik bölümüne, matematik bölümüne.
Oralara giremezler.
Biyolojik.
Bence puanları yetmez ya.
Ama kontenjan varsa.
Ha, kontenjan açıldıysa tabii ki.
Araç puan sınırlarda kalmışsa sistemi yerleştirecek.
Doğru. Orada öğrenir şey canım. Zaten şeyde ortaokulda falan öğrenemediği matematiği artık üniversitede öğrenir.
Şimdi
bu da ayrı bir tartışma tabii.
Bak ne yapıyoruz biliyor musun? Bu kalite burada ya, baraj puanı buraya çekmeye çalışıyoruz. Şimdi aşağı indirdiğin zaman evet, ne oluyor? Kaliteyi de seviyeyi de olduğu gibi aşağı
indiriyorsun. Zaten neden yapıldığı belli. Orayı kazanacak adam olmadığı için barajı aşağıya çekiyorsun. Ama ortaya çıkan mahsul hayatta, ticari hayatta nasıl kullanılacak tabii. Hani o bölümü bitirdin hep söylüyoruz ya. Öğretmenlik bölümlerini bitiriyorsunuz. Eğitim fakültesini bitiriyorsunuz ama iş garantisi diye bir şey yok. Bu sefer ortalık çarşı iyice karışacak.
Tabii ama ben şunu hatırlıyorum. 5-6 ay önce olabilir bir süre. Sen de hatırlayacaksın tahmin ediyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şöyle bir, tam olarak söyleyemeyebilirim ama yaklaşık olarak, devlet öğretmen adayları niye atanamıyoruz diye şikayette bulunduğu zaman işte devlet herkese iş vermek zorunda değil.
Ya ben de aynısını söylemiştim zaten.
Evet.
Yani, aynı fikirdeyiz o konuda.
Tamam da şimdi o zaman sen bütün baraj puanını kaldır, kontenjanını oluştur, buralara işte farklı seçim kaygısı, işte işsizlik oranını düşürmek, şu bu için doldur, mezun et. Bir şekilde de mezun oluyor bu çocuklar.
Bireyler de gitmesin canım.
Ya gitmesin de şimdi devlet bürokrasi, siyaset çözüm üretmekle görevli mekanizma.
Ya programın başında ne dedik?
Sen insanları bir nokta
şu iter, anda ondan sonra herkes kendi kendini yönetir hale geldi.
Üstüne, insanların üzerine yükleyemeyiz sorumluluğu. Yani ne yapsın insanlar?
Ama bu ideal olması gereken. Biz orada değiliz ki şu anda. Yani bu ideal olması gereken. Şu anda herkes kafasına göre kendine bir çıkış yöntemi bulmaya çalışıyor. Parası olan işte en iyi parasını nerede değerlendirebilirim ona bakıyor. Olmayan oldurmaya çalışıyor. İşsizlik had safhaya çıkmış. Motorcu oluyor, kurye oluyor. Kendine bir çıkar yolu bulmaya çalışıyor.
Kuryelerin neredeyse büyük bir çoğunluğu üniversite mezunu.
İşsizliği azalttı işte. O yüzden ses çıkmıyor zaten. Ciddi bir işsizlik rakamını azalttı bu kurye sistemi. O yüzden hani devlet buna müdahale etmek istemiyor çok fazla. Şu an herkes artık kendi bacağından asılır diye biz küçükken de söylenirdi. Bak gelecekte kendi bacağına her koyun kendi bacağından asılır, ayağın denk al diye. Şu an tam olarak o. Yani sosyal devlet konusuyla ilgili, işleyişle ilgili ciddi bir problem söz konusu. Ama zamanında biz bu ülkenin balını kaymağını yedik ya. Şimdi de ceremesini çekeceğiz yani. Öyle de bir söz duydum ben
şimdi
geçen
gün. Şimdi yine bir rakam vereceğim sana. Geçen yıl Türkiye'de temel yeterlilik testine giren 2.426.000 öğrencinin, dikkat bak, %32'si, yani yaklaşık 700.000 öğrenci baraj altında kaldı. Şimdi ne oldu? Bu 700.000 öğrenci hop sıdır kaldırdın, açtın.
Hayırlı olsun.
Sayısal bölümde alan yeterlilik testine giren öğrencilerin ise %58'i, sözelde %40'ı, eşit ağırlıkta ise %52'si barajı geçememiş. Neredeyse yani yuvarlak ortalama aldığı zaman %50'si.
Konu çok berrak. Hiç üzerine tartışmaya gerek yok. Neden yapıldığı da kabak gibi ortada zaten. Bu noktadan sonra çocuk kendini kurtaracak. Bir yerden bir yardım vardım beklemesin. Sırf çıktı diye puanı tutuyor diye abuk subuk bir yere de gitmesin. Ya bence ne gitmesin.
Yapsın? Evde boş boş otursun.
Bilmiyorum. Yani başka bir şey. Yani bulacak ya kendi yöntem.
Gelecekle ilgili. Yani
bizde o hizmet yok. Biz o hizmeti vermiyoruz. Lütfen şansınızı başka bir ülkede arayın. Burada öyle bir şey yok. Biz sana gelecek belecek garanti veremeyiz.
Gençleri yurt dışına gitmekten kurtarmaya çalışıyoruz.
Doktorlar gidiyor. Doktorlar ya. Bu yılda bir dünya doktor gidecekmiş şimdi yurt dışına. Bu memlekette doktor sıkıntısı çekilecek yakın bir zaman içinde. Şu geldiğimiz noktada hani herkes baksın ayarını yapsın. Bazı şeyler o kadar net bir şekilde yapılıyor ki bir yerleri sübvanse etmek için, desteklemek için, başka bir yerden para alıp oraya vermeler falan filan. Bunun üzerine artık yapacak yorum morum kalmadı. Herkes dikkat etsin kendine. Yazılım öğrenebilenler yazılım öğrensin. Freelance çalışma imkanı olanlar freelance çalışma yapsın. Yurt dışına ürün ve hizmet satacak nasıl satarızı insanlar düşünsün. Biliyorum çok kısıtlı bir insan kitlesi için yüzde için konuşuyorum ama kendini kurtaran kurtarsın arkadaşlar. Çünkü bu işsizlik de bu eğitim sistemi kalitesi de hemen ha deyince yarın düzelmeyecek. Eğitim sisteminin tekrar bir hallaç pomu gibi atılması lazım. Hı hı. 4 artı 4 artı 4'ün tekrar değişmesi lazım. Zaten mezun olanlar bunlar size yetişmeyecek. O yüzden başınızın çaresine bakın. Hı hı. Bol şans diliyorum herkese hayatında. Yapacak bir şey yok.
Bir tarafım evet Dağhan Uzgur doğru söylüyor diyor.
Diğer tarafta öyle olmaması gerektiğini söylüyor.
İsyan ediyor. Evet. Yani böyle olmaması lazım.
Yani geçecekti.
Bu ülke geçecek. Ona inşallah kısa süre içerisinde bunlar da bu ülke, bu toplum, bu enerji, bu güce, kuvvete sahip.
O evet
yeter
ona
ki,
eminiz. Evet.
Yeter ki biz bu motivasyonu, bu enerjiyi keşfedelim. İki yerimde farklı şeyler söylüyor. Şimdi şu bir gerçeklik ama yani ne kadar mükemmel bir model de ortaya çıkarsak aslında öyle bir dünyada yaşıyoruz ki zaten Bugün Ötesi podcast serisinin varlık nedeniyle Bugün Ötesini konuşmaya dayanıyoruz. Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki artık eğitim, bir kamu eğitimi, özel eğitim ne olursa olsun almış olduğunuz eğitimle bir yere varma şansınız yok. Kendinizi geliştireceksiniz.
Tabii destekleyeceksiniz.
Sürekli öğreneceksiniz. Şu anda eğitim sistemi de aslında gençlere, çocuklara öğrenmeyi öğrenme modeline dönük olması gerekirken biz hala bilgi yüklüyoruz. Sürekli test, bilgiyi onu tekrarla. Ama bir taraftan da bazı imkanları diğer tarafında diyor ki bu ülke çok aslında kaynakları büyük bir ülke doğru kullanamıyor. Bu kaynaklarıyla gençlerine, milyonlarca gencine gelecek altyapısı oluşturacak sistemleri, modelleri, koşulları yaratması gerekiyor. Hı hı. Yani bunu yapmıyoruz. Çarçur ediyoruz kaynaklarımızı. Har vurup harman savuruyoruz. Diğer tarafında bunu söylüyor deyip başka bir konuya geçeceğim. Konuyu saatlerce konuşsak bitmez.
Geçelim. Ama şunu da son ekleyeyim. Bizim bu sistem sayesinde cengaver çocuklar ortaya çıkacak. 300 Spartalı gibi ilk doğdukları andan itibaren her türlü zorlukla karşılaştıkları için sonunda dünyayı ele geçirebiliriz belki. Bu kadar zorlamayla hayatta kalabildiğimiz için.
Memlekette kalırlar mı? O gençler olmadan emin değilim.
Bizi dışarıda temsil edecekler deplasmanda. Evet.
Şimdi Belçika'dan bir haber geldi hafta içerisinde. Belçika hükümeti bir düzenleme yaptı. Geçen hafta da hatta belli boyutlarıyla evrensel temel gelir konusunu konuşmuştuk. Bol bol konuştuk aslında. Hı-hı. Önceki kayıtlarımızda da. Bir yasa çıkarttı. Belçika hükümeti dedi ki hem kamu tarafında hem şimdi özel çalışanlar da eklediler. Haftada 4 gün çalışabilirsiniz.
Gülmemek için kendimi zor tutuyorum. Yani cümlenin bitmesini zor bekledim.
Niye gülüyorsun ya? Ne kadar güzel bir düzenleme.
Bu nedir kardeşim? Yok çalışmayana para, yok haftanın 3 günü tatil matil. Bu ne ya böyle? Bu kadar hayat bu kadar kolay olamaz ya. Allah'ım ya.
Başka ülkelerde sorunlar farklı şekilde geçiyor.
Ya bunlar bize yani. Çok uzak ya. Şu konuştuğumuzdan sonra hani haftalık tatili 3 güne çıkarttım şeyi. Mükemmel. Bu arada Avrupa'da herhalde vardı onun istatistiği. En çok çalışan çalışma saati olarak Türkiye, ama en verimsiz çalışan ülke de burası. Çünkü burada iş hayatında ne kadar verimsiz kullandığını her çalışan biliyordur. Sen bir insanın çalışanı zorlarsan onun ne İşte bu molası biter, ne derdi biter.
Bu tek başına çalışanların problemi değil ki. Bu bir sistem.
Ya sistem işte. Yani sen adamı oraya oturttuğun zaman o kadar saat kilitlediğiniz zaman iş yapıldığını zannediyorsun. Beyaz yakalıların çalışma mesainin yarısını goy goyla geçiriyorlar zaten. Ya herkes biliyor bunu. Zaten verimsiz bir çalışma var. Ha bu adamlar verimli çalışmayı ortaya çıkarttılarsa 3 gün tatille ilgili bir problem
burada
yok.
Şöyle bir detay da var. Yani 4 günde işlerini, yani belli sorumluluklar getiriyor sistem. 4 günde bitirebiliyorsan diğer gün çalışmayabilirsin.
İş odaklı, hedef odaklı. Ama bu da iyi bir yöneticiliği gerektiriyor. Yani iyi bir iş paylaşımı ve iş takibatı yapabiliyor olman lazım bunu yapabilmek için.
Tabii buradaki hedeflerden bir tanesi de 2030 yılına kadar şu anda Belçika'da %71 istihdam oranı, bunu %80'e çıkartmaya amaçlıyorlar bu sayede. Böyle böyle 2030'dan sonra 3 güne çalışma saatleri, çalışma günleri, dünya hani bol bol konuşuyoruz. Buna doğru
geçen Türkiye'de
evrensel temel gelire doğru.
Bizim bir siyasetçi önerdi, adamı linç ettiler tabii. Dedi ki çalışma saatini yarıya indirirseniz o zaman çalışacak insan sayısı 2 kat insan lazım olur. O zaman işsizlik çözülür dedi. Adamı linç ettiler tabii. Ama bunlar da o kafaya gidiyor. Tabii. Çalışma saatini azaltıp
tabii ki
daha fazla insan istihdam edip, ama bunun tabii şey ne olabilir etkisi? Ürün ve hizmetlerin fiyatının, maliyetlerinin artmasından dolayı artması olacaktır herhalde. Öyle değil mi?
Yani bu sistemi nasıl...
Ama verimi de arttırabilir.
Tabii nasıl modellediğiniz, nasıl finanse ettiğiniz, süreci hangi aşamalarda nasıl ilerlettiğinizle alakalı.
Doğru işte, az önce
yani
söylediğim gibi verimsiz boyutuyla, adamı 8 saat boş boş oturacağına 2 adamı çalıştırıp daha çok ürün ortaya çıkartabilirsin.
Planlamayla alakalı. Bizde yani Devlet Planlama Teşkilatı biliyorsun rahmetli ya, oldu Türkiye'de.
Biz plansız yürüyoruz, biz anlık yaşıyoruz. Aynen, carpe diem.
Şimdi bak burada bu Belçika 4 gün çalışma ile ilgili güzel bir detay da var. Onu da aktarmadan geçmeyeceğim. Bu yasal düzenlemesi içerisinde şöyle bir şey de konulmuş. Özel sektör çalışanlarına ulaşılamama hakkı getirilmiş. Yani
ha, mesai saat dışında patron mobbing yapamayacak yani.
E-posta, ha, telefon, öyle, işte yok WhatsApp, Telegram mesajına bak. Hı-hı. Yalnızca mesai saatleri içerisinde bakabilir. Onun dışında bakamaz. Ulaşılamama hakkı getiriyor. Bence çok güzel.
Harika.
Uygulamalardan bir tanesi. Pandemi döneminde özellikle uzaktan çalışma adı altında insanlar evlere gömüldü.
Saat kalmadı Zoom, başta saat kalmadı, iyi geldi insanlara kalmadı. Gecenin 10'unda 11'inde Zoom toplantılarında buldular kendilerini. Şimdi artık oturdu o gerçi. Yine eskiye dönüyoruz yavaş yavaş ama o da kötüydü. İşte ilk etapta herkes biraz göz yumdu bunun böyle olmasına. Ama devam eden süreçte artık saatler herhalde oturmuştur. Yani gecenin 11'inde Zoom yapan varsa bizi izleyen yani şikayet edin. Patron yapmayın böyle deyin. Bak Belçika'ya giderim yoksa ha deyin. Tehdit edin.
Doğru. Evet, bu konuyla ilgili farklı bir şey.
Söylemek istediğim ama bir şey yok. Şey masal gibi dinledim.
Masal gibi geliyor bize ama elbet
bir gün
bütün dünya ülkelerinde bunlar sırayla tabii gündeme gelecek. Bunlar öncü uygulamalar. Zaten 100-150 yıl önce de 45 saatlik haftalık çalışma süresi, doğum izinleri, hafta sonu çalışma,
sanayi devrimindeki işçi hakları.
Tabii bunlar işte
oralarda pişirildi.
ABD'den, Avrupa'dan başlayarak bütün dünyaya yayılmış olan.
Denesinler, onlar parası da çok. Test yapabilirler. Biz bekliyoruz. Biz onlar hazırlasın, biz sonra transfer ederiz onu.
Diyorsun.
Tabii.
Evet, şimdi farklı bir konumuza geçelim. Sen de hafta içerisinde dikkat çektin. Bu konuyu da yakından takip ediyorsun. Özel nedenlerin de var takip etmende. Türkiye'de lityum iyon pil üretim tesisi konusunda bayağı yol kat edilmiş.
Evet,
Mayıs
fabrikada açılacak.
2022'de evet, açılacakmış. Hı-hı. Önemli bir gelişme. Çünkü TOK gibi bir otomobil de geliştiriliyor.
Batarya lazım, pil lazım.
Ona yönelik de bir altyapı oluşturacak tahmin ediyorum. Ama ben bazı yorumlar gördüm Twitter'da. Biz bu teknolojiyi geliştiriyoruz ama tam biz bu teknolojiyle pil üretip piyasaya sürdük, başka bir teknoloji tak diye çıkartacaklar, güme gidecek. Nedir yani, var mı böyle bir olasılık?
Lityum madeniyle
ciddi bir yatırım mı?
İlgili bir sıkıntı var. Lityum madeniyle ilgili dünyada hani tükeneceği ve işte Çin tarafında bol madenler var. Hatta Çin'in Türk özerk bölgesi, bu Türklerin yaşadığı özerk bölgede zaten o...
Bir de Bolivya'da var biliyorsun.
İşte orada olayların çıkmasının
Elon
sebebinin...
Elon Musk'ın darbe yaptırıp Evo Morales'i devirdiği ülke.
Oralarda işte madenin olduğu ile ilgili bir şey var ama alternatif bir enerjiyle ilgili de çalışmalar yapılıyor. Özellikle suyun hidrojenle ayrıştırılıp işte hidrojen jeneratörü yapılmasıyla alakalı bir takım çalışmalar var. Çünkü lityumla gitmez bu iş. Bir kere işte şarj süreleri her ne kadar kısalmış olsa da hala uzun, ağır, büyük işçilik ve maliyet gerektiriyor. O açıdan ama sonuçta da bir şey de yapmak lazım. Yani şimdi hani o kalkacak, bu kalkacak. O zaman hiçbir şey yapmayalım. Değil mi? Fabrikanın bu kadar hızlı tamamlanmış olması benim hoşuma gitti. Bir yerde gördüm haberi. Umarım doğrudur. Yani çok doğrulatma şansım olmadı. Ulusal medyada göremedim çünkü.
Bir Twitter paylaşımı.
2021 yani. Paylaşımlarında bir şeyler varmış ama şimdi bayağı üretime geçiyoruz konusunu gördüm. İnşallah Türkiye bu konuda öncü olur. Evet. Elektrikli arabanın da önemli ihtiyaçlarından biri pildi zaten. Bu da yerli üretilmiş olur böylece.
Yani şöyle bir not da var. Bu mevcut tesis, Mayıs 2022'de açılması beklenen tesis, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük lityum pil üretim üssü olacak.
Yani evet. Sessiz sessiz neler oluyor. Hayırlı bir haber geldi bu açıdan. Sevindik.
Evet, hep karamsar şeyler konuşmuyoruz.
Arada da güzel şeylerden
bahsediyoruz. Güzel şeylerden de söz ediyoruz. İnşallah geçince, sorunlar aşınca daha da güzel haberler
her şeyi gelecek. Ötelemeyelim ya. Biraz da hani önceden de bir şeyler olsun ya. Ya hayatı böyle ötele işte onu söyledim az önce. Bu sefer olmazsa çok büyük hayal kırıklığı olur. Bir şeyler de ara ara olsun, düzelsin, iyi şeyler de olsun yani. Her şeyi ertelemeyelim yani.
Aynen öyle. Evet, buradan hemen farklı bir konumuza geçelim. Oraya zıplayalım. Şimdi Facebook'un ismi oldu Meta.
Evet.
Aylar önce.
Ya.
Zuckerberg, senin pek çok sevdiğin mümtaz şahsiyet Mark Zuckerberg, şirketin ismini bir anda Meta yaptı. Bir hafta içerisinde duyduk ki çalışanların ismini de değiştirmiş.
Bundan sonra
çalışan denmeyecek.
MetaMates.
MetaMates denmeyecek.
Yani Meta kankalar gibi hani MetaMates'ler.
Ne diyorsun yani şimdi? Yani bayağı bir espriyle dalga da geçirmiş aslında Amerikan medyasında. MetaMates yani çalışan demeyeceğiz.
Ya bir deli MetaMates etti kendini, bir manyaklaştı, bir şey yaptı. Hakikaten ama şey.
İşte de kriz yaşıyor.
Ya yani. Öngörümün hani tutuyor olması da işte.
Borsada da çakıldı. Değilim. Dünyanın en büyük 10 şirketi arasında.
Markı o şirketin
çıktı
başından alın.
İçerisinde.
Bakın hissedarlar, size buradan sesleniyorum. Markı o şirketin başından alın, çok hayırlı olmayacak size. Kurtarın kendinizi. Bu çünkü delirdi, buna bir haller, bir manyaklaştı bu yani. Ya orada yapmak istediği şu aslında. Bu Meta konusunun gazını, ekmeğini biraz yedi ama Amerikan tarihindeki en büyük hisse kaybını yaşayınca, yani Meta'nın hissesi çok ciddi düştü. Şimdi o Google'da gördüğümüz bir ekosistem var ya, mutlu çalışanlar, kaydıraktan kayan çalışanlar falan. Facebook'ta böyle onlara özel bir isim verip şirkete böyle bir tatlış, bir paketleme yapmaya çalışıyor aslında. Çünkü orada insanlar çalışmak da istemiyor Meta'da. Bir sıkıntı var yani. Kimse Mark'la çalışmak istemiyor. Para için sağdan soldan adam transfer ediyor ama finalde tutamıyor kadroyu. Çok önemli genel müdürleri geçen yıl istifa etmişti. Bir tanesi çıktı, ifşa etti.
Acayip.
Sızıntılarla ilgili işte açıklamalar yaptı. Milletten nasıl veri çalındığını anlattı.
Netflix'te belgesel oldu.
Şimdi işte o da istiyor ki böyle bir bunlara bir isim vereyim. Böyle bir kol kola girelim, kardeş olalım. La la la la la. Ama yani sonuçta Mark'ın ne olduğunu herkes biliyor. Tam bir devil yani adam sonuç itibariyle. O şirketin başından o giderse Facebook, Meta kalkınıp yoluna devam edebilir. Ama tekrar tekrar söylüyorum, kimse Mark'ın Meta'sına girmez. Yani bu Metaverse konusu dört dörtlük hayata geçtiğinde ben mesela girmem yani Mark'ın Meta'sına falan. Neyi çalacağı belli değil. Hani bir ulaşamadı, oramız zaten, buramız kalmıştı, onu da alır götürür.
Zaten Facebook'tan, Instagram'dan zor çıktım diyorsun.
Ya çıktım değil adam.
Ya dönmem.
Her türlü veri elde etmiş. Bir de kalkıp orada yani vücut bilgilerimizi falan verirsek adam neyi satar artık bilemiyorum.
Bak
yani.
Şöyle bir not da var. Bir darbe de Google tarafından geldi. Yine hafta içerisinde kamuoyuna yansıyan Google'da Android uygulamaların kullanıcı davranışı izlemesini kısıtlayacağına yönelik haberler var.
Apple'ın devamında Apple'a geliyor işte. Çünkü şey, baskı oldu şimdi. Hani Apple yasakladı, çok kullanıcıları da memnun etti. Çünkü Apple'da şöyle bir algı oluştu. Apple cihaz kullanıyorsan güvendesin. Ya bu tartışılır. Bu doğru bir şey değil. Dörtlük değil çünkü.
Mecbur kaldı Google aslında biraz.
Apple çünkü kendi verileri çalıyor ama başkalarının çalmasına mani oldu gibi bir durum oldu takibat açısından. Şimdi Google tarafında da bir baskı var. Facebook'un hisse değerinin en büyük düşüşlerinden bir tanesi Apple'ın veri akışını kesmesiydi. Eğer Android tarafında da Facebook programlarına veri akışı kesilirse, bu gizli gizli sizi dinlemesi, reklam yayınlatması falan filan, o zaman tam bir çöküş söz konusu olabilir.
Geçen gün ben bilmiyordum açıkçası, çok şaşırdım. Hani Google'un arama motoru var. Apple tarafında biliyorsun hiç Apple arama motoru tarafına hiç girmedi. Hı hı. Her yıl arama motoru, default arama motoru özelliğini iPhone cihazlarında tutmak için 50 milyar dolar
tabii.
Google'dan
kim parayı basarsa
ödeme alıyormuş.
O para ödeme alıyor.
Çok ciddi bir.
Ama verilir mi? Verilir. Rakam. Bir kere çok iyi bir markada arama motoru olarak sen kullanılıyorsun mesela. Hani şimdi Türkiye'de Windows kuranlara ilk Edge tarayıcıyla Yandex geliyor mesela. Sonra herkes gidip onu Google'a değiştiriyor ama sonuçta ilk bir Yandex geliyor. İlk sayfayı açtığında bir Yandex Türkiye ile karşılaşıyorsun Türkiye'de. Bunlar önemli şeyler marka değeri açısından. Apple başaramayacağı, yapamayacağı işlere pek girmiyor. Mesela Microsoft yaptı arama motoru.
50 milyar olmadı. Dolar alıyorsan nakit cash.
Yani ne uğraşacağım bunun desteğiyle mesleğiyle. Yani yapsa iyi de olabilir ama işte o daha çok böyle donanıma odaklanmak istiyor. Pek bu el alemin konularına girmiyor ama çok tutan yazılımları da kendi içine evirttiği de bir gerçek. İşte ne bileyim cetvel uygulaması olur, şu olur, bu olur. Çok beğendiği uygulamaları öldürüp kendi içine de transfer ettiği olabiliyor. Orada da bir tekelleşme söz konusu. Meta için bir kötü haber daha.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited
by law. See terms and conditions. 18 plus. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Kendine yeni bir gelir kaynağı bulması lazım. Bence ilk strateji olarak burada kullanıcıların para kazanması ve onun üzerinden komisyon alma yöntemine dönmeyi düşünecektir diyorum. İnternette reklamcılık bitiyor. YouTube'da 3 kuruş para veriyorum. 1 tane reklam seyretmiyorum. Yani dijital reklamcılıkla ilgili çok değişen bir dünya var. İnsanlar Netflix'e abone oluyorlar. Reklamsız film dizi izliyorlar. Reklam işi bitiyor yani.
Abonelik modeli geliyor. Yükselecek bence de.
O yüzden Meta tarafında da Facebook'ta böyle bir altyapı yok. Daha önce mesela Facebook'ta makaleler diye bir özellik açılmıştı. Makale ekleyebiliyordun, yazabiliyordun falan. Çok hayata geçemedi. Instagram tarafında paralı üyelik, işte puan gönderme, kupon gönderme derken TikTok vurdu geçti. Onlar hala yapamadılar. O yüzden strateji...
Podcast tarafında şimdi entegre etmeye çalışıyor. İşte bir sınırlı beta kullanıcılar üzerinde test ediyor. Hala nasıl bir şey yapacağı, ne yapacağı belirsiz.
Şeyi açacaktı, sesli chat odaları Instagram'a da gelecekti. Hı. Çok olmadı.
Hafta içerisinde bazı şeyler sızdı, örnekler. Hı
hı. Ama üzerinden yıl geçti, geçen yıl konuşuyorduk bunları.
Evet. Ne olacağı belirsiz.
O da olmadı. O yüzden kendine yeni bir gelir modeli oluşturması lazım. Ama bu markla olmaz. Çünkü adamın kafası eski kafa olduğu için hep eski bildiği şeyler, üç kağıtları yapmaya çalışıyor. Daha yenilikçi bir ürün ortaya çıkartması lazım. Meta'nın da hemen hayata geçemeyeceği de görüldü. Hep dediğim gibi donanım yok. Birkaç böyle bu arada kurumsal firmayı da iyi dolandırdılar bu Metaverse falan. Bir tane tuzağa düşenlerden biri de İş Bankası. Gitmiş çoluk çocuğun oyun oynadığı Roblox'a reklam vermiş. Metaverse'de İş Bankası falan diye reklam yapmış. Abi konu o değil. İşte 3-5 tane firma Metaverse'de toplantı yapıyoruz deyip böyle sağa sola para verdiler. Çöp adamlar gezdi etrafta falan. Konuyu hiç anlamamışlar. Ama tabii ki büyük şirketlerin CEO'larının, MEO'larının bunların anlamasını da beklemek çok mümkün değil. Mark da anladığı için bu Metaverse'ün hemen gelmeyeceğini...
Bence beklemeliyiz. Ben katılmıyorum yani. Bundan 15 yıl önce olsa belki biraz mantıklı olabilirdi.
Ama şeyimiz yok. Daha platformumuz hazır değil ki. Sen diyorsun ki Metaverse'deki ilk banka diyorsun. Yok ki öyle bir şey. Nereye? Seni tokatlamışlar seni yani aleni. İş Bankası kazık yemiş yani bu işler.
Ya CEO bizzat kendisi anlamayabilir ama anlayacak ekiplerle, akıllı insanlarla da çalışması lazım.
İşte o
sorması lazım.
İyi bir yönetici CEO, olmaya gerekiyor. CEO dediğim böyle olur.
Öyle bir lider olur.
Lider olur. Ben de o yüzden diyorum ki Meta'nın başındaki o CEO'cuk gitsin de doğru düzgün işi bilen, havayı koklayan, belki biraz da yaşı da genç olabilir bir adam gelsin. Yazık, hissedarların parası yanacak ya koskoca Meta'nın şeyine, hisselerine.
En büyük 10 şirket arasından 11.liğe düştü Çinli Tencent. Listeye girdi. Hı hı. Mark aşağıya doğru gidiyor, çakılıyor.
Ben uyarıyorum. Ben Kaç yıl oldu biz program yapmaya başladık? 2 yıl oldu herhalde. Başından beri uyarıyorum. Bakın bu herifle böyle gidilmez diye. Ben uyarmaya başladığımda daha bu kadar rezillikler ortaya çıkmamıştı. Ama adamın tığ niyetini bildiğim için bu adamla olmaz yani.
Evet. Şimdi bir konu daha gündemimizdeydi ama bu hafta konuşalım mı konuşmayalım mı kestiremiyorum. Çünkü çok etraflı bir konu. Bazı uzmanların hafta içerisinde ben yorumlarını, açıklamalarını okudum. Çocuklarınızı oyunlara kaptırmayın diye. Ne dersin? Yani bunun etraflıca bence haftaya konuşalım mı?
Ya konuşalım da bu konu yapısıyla da ilgili bir şey. Çocuklar çok zaten eve çakıldılar. Çocuğu o çok zaman alternatif ne vereceksin? Yani, evet. Şimdi AVM'ye gidemiyor çocuk, hastalık yeni yeni ortadan kalkıyor, virüs var.
Büyük bir sektör, dünyada, Türkiye'de milyarlarca doların döndüğü bir sektör. İstihdam anlamında, üretim anlamında da farklı yönleri de var aslında açıkçası.
Uzak ama insani, entegrasyonu yönleri lazım. De var.
Yetişkin insanlar da yoğun bir şekilde oyun oynuyor ama özellikle çocuklar açısından ne yapabilir aileler, nasıl çözüm bulunabilir, nasıl denge sağlanabilir, kontrol nasıl sağlanabilir? Bunlar
yekten bir tarif vermek mümkün değil lazım. Bu işte. Her aile kendi kararını verecek bu noktada ve imkanları dahilinde.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Bunu yapabilir. Bazı çalışan aileler var. Anneler babalar zaten evde yok akşam saatlerine kadar. Çocuk okuldan geliyor. O arada nasıl değerlendirecek? Ya
şöyle de oluyor. O kadar çocuklar zeki ki aslında. Ders çalıştığını zannediyorsun. İşte odasında, masasında bilgisayar
var. O dolma yiyen hala var mı ya? Çocuğa bilgisayar aldık, okul için ders çalışacak falan. Bunu yiyen yoktur herhalde artık. Tablet aldık. Okul çocuğa tablet istemiş. Eğitimi tabletten yapacakmış. Ya bırak oyun oynuyor çocuk işte. Hmm. Hangi tabletle eğitim gördük bugüne kadar? Bir Fatih projesi çıktığında özel okullarda gaza geldi. Bütün özel okullar çocuklara tablet aldırdı. Hepsi ne oldu? İşte oyun makinesi haline geldiler. Yani oradan ders mers. Ağam şahım bir şey yapılamadı. Yani o aletin özelliklerini kullanacak bir eğitim sistemine geçiş yapılamadı. Fatih projesi de bu arada zaten yalan oldu.
Biliyorsun daha sonra Microsoft'un satın aldığı Minecraft oyunu vardı. Bu Minecraft'ı bir eğitim altyapısıyla da entegre edip yani
içeride online'da çok garip durumlar var Minecraft'ta da şimdi. Hani eğitim...
Yok yani şimdi Minecraft etraflıca konuşalım diye gündeme getirmek yani, istemedim ama ya bir gerçeklik var. Ya çocuk tabii ki dijital çağda, teknoloji çağda.
Tabii canım engellemek mümkün değil.
Engellemek doğru da değil.
Şunu da ekleyeyim. Çocuğa çok fazla popüler olan alanlardan uzaklaştırırsanız yalnızlaşır çocuk toplumu içinde. Şimdi okulda mesela gündemde olan bir şey vardır, bir oyun vardır mesela yaş grubuna göre. İşte küçükler Minecraft oynuyor, büyükler başka bir şey oynuyor. Sen kalkıp çocuğa bunu hayır oyun oynayamazsın, yok sana bilgisayar falan dersen çocuğun ortak sohbet problemi oluşuyor okulda ve dışlanabilir.
Yeni sosyalleşme çağında asosyal duruma düşüyor.
Tabii zaten sıkıntılı bir süreç var. İnsanlarla iletişim zaten, çocukların zaten iletişimi çok zor. Karşı karşıya geldiğinde de konuşacak bir gündem olması lazım. En azından bir 5-10 dakika konuşacak bir konular olsun. Sonra zaten telefonlarına dönüyorlar. Hani
bunlar davranış bozukluklarına da yol açıyor. Çocuklarda ve okulda da işte öğretmenleriyle ilişkilerinde, diğer sosyal ilişkileri de yansıyor.
Şeyi çok merak ediyorum. Yani geleceğin gençleri yetişkinliğe döndüğünde biz de eğer hani Allah ömür verir de yaşayabilirsem ben 90'a 100'e kadar falan o zaman görmüş olacağım. Bu adamlar nasıl sosyalleşecekler? Yani nasıl olacak çok merak ediyorum. Çünkü ben hani biraz daha azım ama hala biz tükenmedik dostlarla oturup sohbet etme konusunda. Cep telefonuna uyuzum da yani bazı ortamlarda bir bakıyorum herkes telefonuna odaklanmış oluyor. Benim sosyal medyayı azaltmamın şöyle bir yararı oldu. Telefonu ters çevirebiliyorum en azından ben artık. Çünkü bakmam gereken ne Instagram'ım ne Facebook'um var. Acil hani bir şeyde fotoğraf paylaşma derdi de bitti. Ben de bir ara o tuzağa düşmüştüm. Instagram çukuruna ben de düşmüştüm. Her gittiğim yerden anlık fotoğraf paylaşıyordum bilmem ne. El alemin adamına resmen hizmet ediyordum yani bir şeyler paylaşarak. Instagram'dan para kazanması için. Şimdi bunu yapmadığım için bir restoranda benim paylaşmam gereken bir şey kalmadı. Sadece arkadaşlarımızla güzel bir ortam oluştuysa bir hatıra fotoğrafı çekip telefonumu yine koyabiliyorum. Hala içimizde kırıntı var sosyalleşmekle ilgili ama bu çocuklar bu hiç hoşlanmıyorlar bu konudan. Bir araya gelip sohbet etmek mesela. Hiç yok. Anca sohbeti şeyle yapıyorlar. Online oyunda kulaklık mikrofonla yapıyorlar mesela. Onların yetişkinliğini çok merak ediyorum. O yıllarda dönüp bakacağım onlara ki nasıl sosyalleşecekler. Belki o zamana kadar Metaverse yetişirse zaten bu benim sorumun da yanıtını almış olacağım. Böyle bir şeye ihtiyaç kalmayacak. Adam yattığı yerden avatarıyla zaten karışıyor olacak topluma. Klavyeden ya da belki düşünceleriyle olayı tetikliyor olacak. O yüzden yani net olarak bir şeyi böyle şu an yasaklamak veya karar vermek için biraz erken galiba. Bize de televizyon izletmiyorlardı ya küçükken. Gözüm bozulur, gözüm bozulur diye.
Ama biraz farklı günümüzde diye düşünüyorum. Şöyle okullarda hem kamu hem özel sektör okullarında çocuklarla ilgili ailelerin, okul yönetimlerinin davranış bozuklukları ile ilgili, psikolojik durumlarla ilgili çok fazla şikayetler olduğunu duyuyorum. Ben de iki evlat sahibiyim. Çevresindeki evlatlarım üzerinden, işte çevresindeki okullarındaki çocuklar üzerinden. Şöyle bir gerçeklik var. Şimdi çocuk eskiden sokağa çıkar bizim çocukluğumuzda. Yani koşar, sabah çıkar, akşam eve döner, top oynardık, farklı oyunlar oynardık. Yani biyolojik insan dediğimiz şey biyolojik bir varlık.
Evet, gelişimi için de önemli.
Bedensel
kemiğinin gelişimi için, bedenin
var.
Gelişimi
yani
için.
O kan dolaşımı, koşması, oynaması, tartışması sokakta yani... Hı-hı. Onu farklı bir düzeyde etkiliyor. Şimdi çocuklarımızı düşünelim. Bizi dinleyen herkesin ya kardeşi var, ya evladı var, hı-hı, çocuğu hı-hı var. Günlük yaşam nasıl geçiyor? Şöyle bir fotoğraf geçir. Odasında. Hı-hı. Sitenin bahçesine bile çıkmıyor. Bilgisayarın başında vakit geçiyor. Oradan sabah kalkıyor, okula gidiyor. Okulda sabah akşam işte fen bilgisi dersi, matematik, Türkçe, yabancı dil. Hiçbir sanatsal faaliyet yok. Doğru düzgün. Kağıt üzerine var ama. Hı-hı. Spor faaliyeti yok. Şimdi benim oğlum öğle yemeğinde top oynamayı çok seviyor. Bir 40 dakikalık bir zaman dilimi içerisinde koşa koşa arkadaşlarıyla top oynamaya gidiyor. Başka hiçbir sosyal faaliyet neredeyse yok. Hı hı. Liseliler 5 dakika önce teneffüse çıktığı için yemeğe, öğle arası yemeğine geç sıraya uzadığı için, geç girdiği için ve futbol oynayamayacağını düşündüğü için öğle yemeğini 2 gün üst üste yiyemedi. Çocuğu düşünebiliyor musun? Yani çocuk sosyalleşmek istiyor, koşmak istiyor. Biz çocuklarımızı koşturmuyoruz, sanatla uğraştırmıyoruz. Sürekli okulda bilgi yığmaya çalışarak onların kişiliklerinin gelişimini eziyoruz. Eve geliyor, evde arkadaşlarıyla işte aktardığın gibi, hı hı, online ortamda konuşarak, işte orada keyif alarak zaman geçirmeye çalışıyor. Bu çocuklar biyolojik olarak nasıl kendilerini geliştirecekler, nasıl kendilerini keşfedecekler?
Orada
neler olacak diyorsun yani ilerleyen dönemde, evet, işte. Görünen köy kılavuz istemez.
Şimdi insan ilişkileri tabii deneyimle ortaya çıkabiliyor. İşte insan sarrafıyım ben diyen. Mesela esnaf vardır. Babası da esnaftır. Kendi de esnaftır. Adam böyle adamın yüzüne bakar der ki bu yaramaz adam der mesela. Bu bir insan tanımayla ilgili bir konudur. Evet, bizim çocukların bu tarafları eksik. Bir kötü bir şey görmüyorlar. Ama bizim zamanımızdaki gibi sokağa bırakılacak imkanlarımız yok. Site içindeysen belki ama durumu müsait olmayan insanlar bu kadar dışarıda felaketler olurken çocuğunu sokağa bırakırken de intina ediyor. Telefon yoktu. Cep telefonu yoktu. Biz sabah sokağa çıkıp akşam tek kriter vardı. Ezan okunmadan önce eve dön, hava kararmadan önce. Arada mesela yokuz. Telefon şu an düşünebiliyor musunuz? Ey ebeveynler, ey aileler mesela. Çocuğa hiçbir şekilde ulaşımın yok. Camdan kafanı uzatıp bağırıyorsun çocuğun adını. Başka bir mahalleye su içmeye gitmiş olabilir. Yok yani bu adam. Ama kimse de bir endişe de pek yoktu. Hani döner dönmez. Akşam dönmezse hani arama başlardı. Geç dönerse de kızılırdı. Aa işte ezan okundu diye. Çocuk bütün gün ne halt ettiği belli değil. Ama genellikle de başına çok kötü bir şey gelmezdi. Okula yürüyerek gidilirdi. Servis. Herkes servise binemezdi. Bir mali güçle ilgili bir konuydu bu. Ve o sokakta evden okula giderken yaklaşık 45 dakikalık bir yürüyüş maratonu mesela her gün gidip gelecek. Hani ailelerde çok da büyük bir bu konuk bir kriz olmazdı yani, ne bileyim. Şimdi mesela herkesin, her bu genç ailenin ananın babanın görevi var. İşte çocuğu okuldan aldın mı? Çocuğu okula götür. Onu götür, bunu al. Kendilerine ek bir iş yükü çıktı. Uzak okullara gitmek zorundalar çünkü. Bahsettiğimiz bütün bu problemler acaba biraz da Türkiye'ye has problemler mi? Hani... Dünyada çünkü yurt dışında takip ettiğiniz kadarıyla çocuklar sosyalleşebiliyor, yüzebiliyor, spor yapabiliyor.
Japonya'da, hatta Almanya'da, Hollanda'da çocuklar bisikletleriyle yürüyerek karda tipi de.
Bu problem bizim ülke, ama işte bunun sebebi eğitim sisteminin kötülüğü, insanların iyi okula gidebilmek için çocuklarını özel okula yazdırmak zorunda kalması, özel okulların her mahallede tabii ki olmaması, işin içine servis girmesi, çocuğun yürüyerek gidememesi, özel okullarda sınava dayalı çocukların yetiştirilmesi ki okula skor yapacak ya herkesin, işte bunları kısıtlayan bu. Çocuklara dandik bir takım işte sosyalleşme görevi altında ezberci tiyatrolar yaptırılması, AVM'lere bakın, özel okullar çocukları kulağından tutuyor, AVM'lerde sunum yaptırıyorlar.
Özel okullarda bence bir kangrene dönüştü. Yani zaten bir
4+4+4 özel eğitim, ekmeğini yiyorlar. Yapmazsam
özel eğitim diye bir şey de
bunu buraya vermezsem yani. İmam Hatip'e vermek zorundayım. Böyle bir eğitim de istemiyorum. O zaman özel okula vereceğim diyorsun. Hı hı. param, bütçen neyi kurtarıyorsa o kapsamda bir okul çağı gönderebiliyorsun. Herkesin cebinde de bilmem ne okuluna gönderecek para yok ki. Ne kurtarırsa ona gönderiyor. İşte bu sıkıntılar bence yine bizim biraz sanki ülkeden kaynaklanıyor gibi. Ama bu konuya da el atılmazsa işte o benim merak ettiğim dönemde nasıl sosyalleşeceksiniz konularını o zaman görmüş olacağız. Sohbetin, sosyalleşmenin, insanların birbirine, gençlerin anlayabileceği tabirle data aktarabilmesinin önemini yaşın ilerledikçe görüyorsun. Ben de daha önce geçmiş zamanlarda Allah Allah işte okuruz, öğreniriz diyordum. Ama bir insanla konuşmanın ne kadar önemli olduğunu şu anda artık ben de yavaş yavaş anlıyorum. Ama şimdi neyse ki YouTube var.
Biz de konuşuyoruz.
Biz de konuşuyoruz, birileri de dinliyor. Ama katılım gösteremiyorlar. İleride katılım da gösterebileceğimiz ortamlar olduğu zaman tabii ki yerini tutmaz. Hani face to face, çünkü insan mimiği var değil mi? Bir takım şey var, durumlar var insanların hissedebileceği. O ortamların eksikliğini ilerleyen zamanda herhalde yaşayacaklar. Yaşayacağız, görüyorum. Bilmiyorum, ben de hiç bilmiyorum. Bir belirsizlik içindeyim. Doğrunun bu olmadığını hissediyorum. Ama kalkıp da bizim zamanında kızdığımız adamlara da dönüşmek istemiyorum. Bu ya işte de çıkmıyor ne işte. Bize yapılan baskılar aklıma geliyor çünkü o dönemdeki genel toplumsal. Olmadı işte, kötü insanlara mı dönüştük? Bulduk bu yol kendimize. Kendini kurtarabilen kurtardı. Göreceğiz ya. Geçecek.
Geçecek. Böyle açtık.
Böyle kapatalım.
Böyle kapatalım. Umudumuz o. Sık sık söylüyoruz. Türkiye'nin potansiyeli çok büyük. İmkanlar çok büyük. İnsan kaynağı, coğrafyası çok büyük. Yeter ki biz sorunlarımızı çözebilecek bir inanç, bilgi, bilim temelinde ilerleyelim. Geçecek diyerek bu haftaki yayınımızı da tamamlayalım.
Kapatalım. Hadi bugün de iyi yaptık. Bugün de dakikalar uzun. Geçen haftaki yorumlardan da bahsedeyim biraz. Güzel. Benim Oytun'a çaktığım laflardan dolayı keyword araması yaparak YouTube'a 3-5 tane bir tane adam geldi yorum yapmaya. Ben Oytun'un olduğundan şüpheleniyorum. Baktım çünkü profilde böyle şey gibi. Yeni bir profil. Çünkü Oytun her yerde kendini anlatmakla ilgili ciddi sıkıntı yaşıyor şu anda. Katıldığı 3-5 tane öyle hiç tanımadığım televizyon şeyinde programını da izledim. Her yere gözlüğüyle çıkıp bir şeyler anlatmaya gayret ediyor. Adamın bir akademik başarısı hakikaten olabilir hani. Ama bu yaptığı hareketlerle bence biraz karizmasını çiziyor gibi geldi bana. Bir süre sonra artık ona değer veren normal basına bile çıkamaz hale gelecek. Şimdi ilk bir böyle hype oldu, onu bir çıkarttılar anlattığıyla ilgili. Ama kendini yiyor gibi geldi. İyi bir bilim adamıysa bile ileride çalışmalarını kimse dinlemez hale gelecek. Bence yapmasın böyle hani. Çok eski işte Fatih Altaylı'ya laf söylüyor, ona laf çakıyor, buna laf çakıyor. Bizim geliyor YouTube kanalımıza fake mesaj yazıyor. O açıdan kendine dikkat etmesini tavsiye ederim ben gelecek açısından.
Kulağını da çekmiş olalım.
Uyarımızı yapalım yani. Evet, programın uzun olmasıyla ilgili beğenilerinizi gördük. Teşekkür ediyoruz. Bu hafta da öyle yaptık. Bir sıkıntı görürseniz yazın, tekrar eskiye de döneriz. Hiçbir problem yok. Podcast tarafında dinleyenler uzun geliyorsa arada bölün. Sonra devam edersiniz. İki parçada dinlersiniz. Biz bu halden mutluyuz. Yoruluyor muyuz konuşurken? Yok.
Keyif alıyoruz biz. Yani, yok. Umarım bizi dinleyenler
de keyif alıyoruz. Ben zaten çok konuşan bir adamım. Benim için iyi oldu. Araları kesmek zorunda kalmıyoruz. Non-stop yayınlıyoruz. İyi oldu.
Peki. Bizi dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Haftaya yeni konularla tekrar görüşmek üzere. Sağlıklı kalın. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Socialink podcastlerini Spotify, Google Podcasts ve Apple Podcasts gibi podcast platformlarıyla socialink.net adresi üzerinden dinleyebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun.